Ayrım 2.
Yavrular Parsifal'den değildi. Parsifal'i sırtıma sopa yediğim günden sonra bir daha hiç görmedim. Günler geceler boyunca bütün çevrede aradım, onu yoktu. Sonunda kendi kapılarının önünde benim için bırakılmış bir koku mektubu buldum. Kısacık bir not demek daha doğru belki de. Sevgili Nina, seninle yaşadıklarımı başka hiçbir diş kediyle yaşamadım. Seni gerçekten çok sevdim ve aşk hayatımı seninle kapadığıma da çok memnunum. Beni bir daha arama. Artık ne seninle ne de başka bir kediyle bir arada olmam imkansız. Sahiplerime kızamıyorum. Onlar da belli açılardan haklılar. Artık yarım bir kediyim, seni mutlu edemem. Sevgiyle kucaklar, beyaz benekçiklerinden öperim. Parsifal. Billur sarıyı bulamadı benim Parsifal'im diye düşündüğüne. Biz ev kedileri Arthur'un dediği gibi gerçekten de kölelere benziyoruz. Bedenimiz, kaderimiz başkalarına ait. Bağımsız, özgür değiliz. Kedilerin özgür yaratıkları olduğu masalını onları tutsak eden insanlar uydurmuş olmalı. Kedi özgürlüğü kavramı üzerine düşünmeye, felsefe yapmaya daldı. Öyle bakarsan insanlar da özgür değil. Hiçbir yaratık gerçekten özgür olamaz belki de. Düşündüklerini akıllıca ve değerli buldu. Bu düşüncelerimi Arthur'a da iletmeliyim. Evet, yavruların en güzeli, kimden peydahladığımı bir türlü çıkaramadığım beyaz tüy yumağı ölmüş. Sahipleri 50'sinde çocuksuz zengin bir karı koca gelip gözyaşı döktüler. Çocuklar gibi ağladılar. Sokağa ilk çıktığı gün araba altında kalmış. O zaman 8-9 aylık kadardı. Üstünde adı yazılı, fotoğrafı olan özel nüfus kağıdı bile çıkarmışlardı ona. Boynundaki armalı pire tasması ister inanın ister inanmayın değerli taşlarla süslüydü. Sevilen çabuk ölüyor nedense. Bu da bir felsefi düşünce işte. Sokağa çıkıp çıkmamak işte bütün sorun diye mırıldandı. Konuk boş bulunup efendim bir şey mi dedim diye sordu. Kedi dedi sahibi. Bazen öyle sesler çıkarıyor ki ben de sanki konuşuyor sanıyorum. Nina kendinden memnun bir kez daha tekrarladı. Sokağa çıkıp çıkmamak işte bütün sorun. Yeniden yavrularının anısına daldı. İki tekirin ne olduklarını hiç bilmiyordu. Çocuğun arkadaşı başka bir semte taşınıp okuldan ayrıldıktan sonra bir daha hiç haber almamışlardı onlardan. Haberleşmek istemiyorlardı herhalde. O kadar küçük ayrıldılar ki evden onları buraya bağlayan hiçbir şey yok. Nerede büyürsen oranın malı olursun. Kedi evine köpek sahibine bağlıdır derler, doğru. Burası onların evi değildi ki. Tekrar kendini yokladı, içini araştırdı. Hayır, onları özlememişti. Kirliyi özlemişti ama. Şu çirkin diye beğenilmeyip en sona kalan, adı yüzündeki benekler yüzünden kirli konup horlanan ama en şanslı çıkan yavrusu. Onunla bağı hiç kopmamıştı. Kedi mektupları bazen seyrekleşse de hiç kesilmemişti aralarında. Babaları kimdi yavruların? Gerçekten de bilmiyordu. Parsifal olsaydı hissederdi bunu. Parsifal hayatından çıktıktan sonra deli gibi sokaklarda dolaşmış, birçok kedi tanımış, birçok erkek kediyle mırnavlaşmıştı. Kimisinin adını, bıyıklarını, tüylerini, kuyruğunu bile hatırlamıyordu şimdi. Belki o kısa tüylü, kırmızı pire tasmalı, gri beyaz kediden, belki de postunu Parsifal'e benzettiği için yalnızca bir kez birlikte olduğu çelimsiz tekirden peydahlamıştı yavrularını. Önemli değildi zaten. Önemli olan sevişmek, yeni bir hayata gebe olmak, doğurmak. İnsanların bu işlerde neden bu kadar sorun yarattıklarını bir türlü kavrayamıyordu. Sahipleri ve konuk başka konulara geçmişlerdi. Çok şükür kedi muhabbeti bitti. Yoksa zavallı adam avaz avaz bağıracaktı. Adamın ayaklarına daha fazla sokulup kirlinin mektubunu okumayı sürdürdü. Sahiplerim çok çalışıyorlar. Bütün gün hatta bazı geceler evde yoklar. Eve temizliğe gelen kadınla pek anlaşamıyorum. Gavuristan'dan gelen murdar pislik diye söz ediyor benden. Bir koltuğa oturacak olsam, kaloriferin üstüne çıksam, sahibimin yazı masasının üstüne uzansam, hemen elinde sineklikle bitiyor başımda. Sineklik burada pek bol olan, sinekleri öldürmeye yarayan, ucunda el gibi bir parça olan bir değnek. Onu iki kere senden öğrendiğim usulle cezalandırdım. Bir defasında yeni yıkayıp ütülediği çamaşırların üstüne, bir defasında da onun ayakkabılarının içine işedim. Nina yüksek sesle güldü. Bu yöntem hiç şaşmaz. Hak ettikleri zaman vereceksin bu cezayı. Kendisi de iki kere yapmıştı aynı işi. İlkinde hanımın annesine, ikincisinde hanımın kendi yatağına. İkisinde de çok haklı olduğunu düşündü. Hanımın annesi beni sevmez. Benden hep şu pis diye söz eder. Şu pisin gördüğü itibarı çocuk bile görmüyor bu evde. Ya da tatile giderken şu pis ne olacak? bardağı taşıran damla sahiplerimin görmedikleri zamanlar itip kalkması oldu. Koltuklarına, minderlerine, yataklarına otursam hadi neyse. Ama ben zaten yapmam bu işi. Hem kendi minderimde otururum. Kendi kokumu duyma hoşuma gider. Biz kediler her kokuyu, hele yabancı insan kokusunu hiç sevmeyiz. Bir gün kendi minderime yerleşirken hanımın annesi mindiri altından çekip aldı. Şu güzelim yastık kediye verilir mi hiç? Günah değil mi şu pis için? Oturma odasından sessizce süzüldüm. Kadının yattığı odaya girdim. Önce öyle bir şey yapmak niyetinde değildim ama yataktan yükselen koku birden kışkırttı beni. Öfkemi yeniden kabarttı. Yaşlı kadının yatağının üstüne bir güzel işedim. Bir defasında sahibim de hak etti aynı cezayı. Bazen o günü düşününce biraz pişman oluyorum ama sonra fazla da kendini ezdirmemeli. Ara sıra tırnak göstermeli şu insanlara diyorum. Evde yatıya konuk olan bir gecenin sabahında hanımım mutfakta konuklara kahve sofrası hazırlamaya çalışıyordu. İşe yetişmesi gerektiğinden acelesi vardı. Ben de acıkmıştım, yemeğimi istiyordum. Telaştan bana yemek vermeyi unutup evden çıkmasından korkuyordum. Ayağına bacaklarına süründükçe, dur bir de sen sıkıştırma, patlama, yiyeceksin işte diye durmadan ayağının ucuyla itiştiriyordu beni. Sonunda açlık başıma vurdu, öfkelendim. Hele de karnıma doğru biraz kuvvetli vurunca yıldırım gibi fırlayıp onun yatağına, geceliğine, yerdeki çorapların üstüne bir güzel yaptım. Sonra haline biraz acımadım değil ama bir daha başı ne kadar kalabalık, ne kadar telaşlı olursa olsun beni hiç öyle dürtüklemedi. Tatlı olmasına çalıştığı bir sesle, sabret küçük bizim, şimdi vereceğim yemini filan demeye başladı. Bazı kediler durmadan sahiplerinden şikayet ederler. Bence onları eğitmek kedilerin de görevi biraz. Ben bütün yaratıkların eğitilebileceğine inanırım. Neyse şu mektubu bitireyim önce. Bakarsın adam çabuk gider. Kelly'nin mektubu şöyle sürüyordu. Özetle burayı görmeden anlayabilmek çok güç. Bir çelişkiler ülkesi. Çok güzelle çok çirkin, çok zenginle çok yoksul, çok iyiyle çok kötü iç içe yan yana. Ortası da yok bunların. Geçen de bizimkiler konuşurken kulak misafiri oldum. Senin sahiplerin de yakında buraya geleceklermiş galiba. Dönecekler diyor bizimkiler. Sonra biraz dedikodu yaptılar. Ayak sürüyorlar dediler. Neyse işin burası bizi ilgilendirmez. Döneceklerse sen ne olacaksın o önemli. Bana sorarsan gelmek de kalmak da zor senin için. Çünkü artık yepyeni bir hayata alışacak kadar genç değilsin. Gelirsen görüşürüz. Bana mektup göndermeyi ihmal etme. Bu mektubu getiren iyi bir ulaktır. Bir tek kötü huyu var. Kimselerin görmediğini sandığı anda biraz tekmeler kedileri. Kötülüğünden değil, korkusundan. Aslında kediden çılgın gibi korkuyor. Kökleri çok eskilere, belki de bebekliğine uzanan bilinçaltı bir korku. İnsan psikolojisinde katafobi diyorlar. Mektup oldukça uzadı. Ulak da artık kalkmaya hazırlanıyor. Bizimkilerin konuştukları doğruysa belki yakında burada görüşeceğiz. O zamana kadar gıgından ve siyah patilerinden öperim. Kirli. Bu da nesi? Bu yıllardır konuşulan dönme işi gerçek mi yoksa? Nina işine büyük bir huzursuzluk, tatsız bir belirsizlik, yüreğine oturan bir karanlık hissetti. Bir kediyi en huzursuz eden olayı iki kere yaşamıştı daha önce. İki kez ev değiştirmişti. Bunun ne demek olduğunu insanların anlaması mümkün değil. O milim milim alışılan, öğrenilen, benimsenen biçimlerin, renklerin, kokuların, açıların, titreşimlerin, seslerin tümden değişmesi, alt üst olması ne demek? Şurada bir kentte bir duvar yıkıldı diye iki yıldır bütün huzurları kaçtı evdekilerin. Gelip giden konuklarla sohbetlerde, olup bitenlere alışamadığından intihar edenlerden tutun da ruhsal dengesi bozulanlara, kimlik bunalımına düşenlere, hayatları mahvolanlara kadar nelerden söz edilmiyor ki? Kediler intihar edemez, hayır. Yeni bir alt üstlük yaşamaya gücüm yok artık, yaşlandım. Üstelik memleket aşırı gitmek. Düşünmesi bile korkunç. Giderlerse nerede kalırım peki, aman tanrım, kediler evi ya da yeni bir sahip büsbütün beter. Çaresizlik ve huzursuzluk içine dalga dalga yayılmaya başladı. Bu konuda neler konuştuklarına dikkat etmeli. Bugüne kadar yok saydım dönüş konusunu. Ne büyük hata, hiç değilse içimi hazırlardım. İşte bağımlılığın bedeli. Hazır ev, hazır yemek, okşanmak, güvenlik, karnı tok sırtım pek. Ama gün gelir, kendi iraden dışında bir yerlere sürüklenirsin. Cimcimi hatırladı üzüntüyle. Hayır, cimcim gibi olmak istemiyorum. Cimcimin dedikodusu hem insanlar hem kediler arasında çok yapılırdı. Hiç büyümeyen, hep 5-6 aylık çelimsiz bir yavru gibi gözüken kısa tüylü, sıradan bir kediydi cimcim. Ne zaman biteceği bilinmeyen, belki hiç bitmeyecek ama insanların içinde sürekli bir geçicilik ve göçebelik duygusu yaratan bir siyasal sürgünlük döneminde can yoldaşı olsun, günlerin ağırlığını ve hüznünü, yumuşaklığı, oyunbazlığı, zerafetiyle azalsın diye ince eleyip sık dokumadan alınmış işlevsel bir kedi. Sürgün günleri bitip dönülürken artık işlevi kalmadığı için arkada bırakılıveren bir yaratık. Zar zor ilettiği son mektubunda, görünüşte benim için yanıp yıkılan hanımdı. İlle de bir kedimiz olsun diye tutturan da oydu. Gitme günü geldiğinde herkeslere benim için ne kadar üzüldüğünü, evi devrederken özellikle eşyalarla birlikte beni de devralacak bir yeni kiracı aradığını, bulunca nasıl sevindiğini anlatan yine oydu. Ama bey, istersen güç de olsa götürebiliriz dediğinde, aşı yaptırmak, izin kağıtları peşinde koşmak gerek. Bunca derdimiz arasında nasıl yaparız? Üstelik bizim ne olacağımız belli değil. Bir de kuyruğumuza kabak mı bağlayacağız diye karşı çıkan yine o oldu. Artık buna ister kadın gerçekçiliği, ister sorumsuzluk de. Aslında onlarla birlikte dönmek istediğimden de emin değilim ya. Belki de hanımın yüreğini hafifletmek ve çevreye karşı sorumlu görünmek için bulduğu bahane gerçekten de doğru. Kediler ev değiştirmekten hoşlanmazlar. Ama kediler koku, kucak, okşayış, yani kısaca sahip değiştirmekten de hoşlanmazlar. Her neyse. Onlar gittikten sonra beni ev ve eşyalarla birlikte devralanlara karşı da tıpkı daha öncekileri olduğu gibi davranıyorum. Uzak ve ilgisiz. Yemeğimi yiyor ve bir köşeye saklanıyorum. Bu kasvetli, karanlık, rutubetli eski apartman katının o ulu ağaçlara bakan pencere çıkmaları ve balkoncukları kimsenin rahatsız edemeyeceği gizli sığınaklar. Hayatım çok neşesiz ve renksiz. Tıpkı kendisi gibi diye düşündüm yine. Cimcimin soğukluğundan, ilgisizliğinden, ruhsuzluğundan söz edildiğini duymuştu. Bir keresinde kendi hanımı gülerek, sahibi kedisinden söz ederken cimcim kedilik görevlerini yerine getirmiyor diye şikayet etti demişti. Kedilik görevleri. Nedir bu kedilik görevleri? Yaltaklanmak, sürünmek, kendini sevdirmek, okşatmak, oyunculuk yapmak, çocukları eğlendirmek. Cimcimin aksi bir kedi olduğunu hepimiz söyleriz. Onu hepimiz eleştiririz ama biraz da haklı doğrusu. Niye görev olsun bütün bunlar? Bizim millette de kabahat var. Böyle bir kedi imajı yaratan bizleriz. Görevlerden çok kedi kimliğinden söz etmek daha doğru. Cimcimde eksik olan kedilik kimliğiydi. Yetiştiriliş koşullarının sonucu belki de. Kedi gerçekten sevilmekle işlevsel olmak arasındaki farkı hemen sezer. Kendinden bir şey beklendiğini, sahibinin bir eksikliğini tatmin için beslendiğini sezdiği anda uzaklaşır. Kedi aklı, dalıp gittiği düşüncelerden yine o gülle gibi ağır huzursuzlukla uyandı. Ev değiştirmek, çevre değiştirmek istemiyorum. Biz kediler yerleşikliği severiz. Ama sahip değiştirmeyi de hiç istemiyorum. Parsifal'den ayrılmak zorunda kalması kadar büyük bir acı yaşayacağını düşündü. Hayır, artık dayanamam buna. Konuşmaları her zamankinden büyük bir ilgiyle kulak kabarttı. Belki kendi kaderiyle ilgili bir şeyler de söylerler. Hayır, henüz havadan sudan konuşuyorlardı. Yıkılan duvarlardan, yıkılan ülkelerden, birliklerden, hayallerden, geride bıraktıkları, özlemle, kederle hatırladıkları bir şeylerden, yıkıntılardan, acılardan, kuşku ve korkulardan. Şu insanların sorunları bizimkilerden de büyük. Çaresizlikleri de hem bir şeyler hayal ediyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar. Hiç ulaşamayacakları hedeflere yöneliyor, o hedefleri kaybettikleri zaman yıkılıyorlar. Kurtarıcılık peşindeler. Dünyayı, insanları, hatta kedileri kurtarma peşinde. Oysa kimseyi kurtarabildikleri yok, hatta kendilerini bile. Artık yemeğe otursak, acıkmışsındır dedi hanım konuğa. Nina kendi karnında acıklığını hissetti. Allah vere de hanımın cimriliği, yani tutumluluğu tutmuş olması. O uzucu dükkandan alınan lezzetsiz, üstelik de pis kokulu mamalardan nefret ederdi. Bey karısıyla sık sık dalga geçer, kedi mamasının ve beyaz peynirin ucuzundan sağladığımız tasarruflarla zengin olacağız derdi. Hanıma bu ucuz markanın aslında en sağlıklı, en saf ve yararlı kedi maması olduğuna ne kadar direnirse dirensin, bugüne kadar ne kocasını ne de Nina'yı kandırabilmişti. Yine de en çok hanımı seviyorum. Garip bir duygu bu. Anlatılmaz bir şey. Onunla aramızda bedensel bir yakınlık var. Bazen tüylerimiz birlikte ürperiyor. Bir elektrik akımı ikimizin bedeninden de aynı anda geçiyor sanki. Evdekiler de farkındalar bunun. Hele çocuk. Nina en çok seni seviyor anne, beni sevmiyor diye hayıflanır sık sık. Sandıkları gibi yemeğini verenin, tuvaletine temiz kedi toprağı koyanın, sütünü, suyunu, bisküvilerini unutmayanın hanıma olması yüzünden değildi bu sevgi. Bir köpek belki de bu yüzden bağlanır sahibine. Bu yüzden sever onu. Köpeklik işte. Sevgi bir koku uyuşması, bir titreşim boyutu, bıyıkların ve kaşların uçlarına duyulan bir ürperti, bir kendini bırakma ve huzur duygusudur biz kediler için. Hanımımla yan yana otururken bedenlerimiz birbirine değmiyorsa bir patimi yavaşça uzatıp onun bedenine dayarım. Ona böyle dokunmak, kokusunu duyarken etini de hissetmek büyük bir huzur ve güvenle doldurur içimi. İnsan sıcağı, kedilerin ihtiyaç duydukları bir şeydir. Ona böyle dokunmamı hanım da sever. Kendisine ihtiyacım olduğunu bilmek, bana olan sevgisini, bağlılığını perçinler. İnsanlar biri kendilerine bağlandı mı onu sevmekle yükümlü sayar görür kendilerini. Hele de kadınlar. Mutfağın bir köşesinde duran yemek kabından yükselen koku nineyi sevindirdi. Demek ki dün bey çıkmış çarşıya. En pahalı kedi mamalarından biri bu. Kuzu eti yahnisi. Yemeğini küçük mırıltılar çıkartarak iştahla yemeğe koyuldu. Yemek yerken çirkinleştiğimi biliyorum. Belki de kedilerin en çirkin anları bir şey çiğnedikleri andır. Herkes bilir bunu. Hanımım çocuğun yemek yemesini her eleştirdiğinde böyle çeneni oynata oynata ağzını açık çiğnerken tıpkı nineye benziyorsun. Ama o hayvan ne de olsa der. Haklı. Sahiplerinin mutfaktaki telaşla gidip gelmelerinden sofranın kurulmakta olduğunu anladı. Şimdi büyük bir şehvetle yemeye başlayacaklar. Yemek yerken kurallara ne kadar dikkat ederlerse etsinler, insanların kedilerden daha güzel olduklarında kimse ileri süremez. Hele bir süre sonra içki şişeleri yaralandığında öyle yüksek sesle konuşmaya başlarlar, öyle patırtı gürültü ederler ki dayanabilen kediye aşk olsun. Nina alkol kokusunu, hele de rakı kokusunu hiç sevmezdi. Buraların bir iyiliği varsa içtikleri içkiler bu kadar şiddetle kokmaz. Evde rakı içildi mi ne kadar havalandırılırsa havalandırılsın, koku birkaç gün evesler. Mezelerin kokusu ne kadar iştah açıcıysa rakınınki o kadar kötü gelir kedilere. Mamasını ağır ağır, keyfini çıkartı çıkartı yemeği sürdürürken çevresinde alışık olduğu konuşmaları duyuyordu. Rakına buz ister misin? Sarımsağa itirazın yok değil mi? Biz burada da daha çok kendi yemeklerimizi yapıyoruz. İnsanın en köklü alışkanlıklarından, kültürün en derin parçalarından biri yemek kültürü. Yapılan araştırmalar, üzerinden 5 kuşak geçen göçlerde bile mutfak alışkanlıklarının, gastronominin değişmeden kaldığını, ulusların kültürel kimliklerinin en geç ve güç değişen yanının yeme içme alışkanlıkları olduğunu gösteriyor. Tabii Fransız mutfağı, Türk mutfağı, İtalyan mutfağı gibi büyük mutfaklar için söz konusu bu asıl. Bizim buralara geldiğimizden beri, şu son 10 yıl içinde bu ülkenin mutfağı da Akdeniz mutfaklarının etkisi altında kalıp çok çeşitlendi, çok zenginleşti. Daha önce kızarmış et, sosis, patates ve kök bitkilerden oluşurken, şimdi refahla birlikte Akdeniz yemekleriyle tanışıp hoşlanmaya başladılar. Yine de ortalama bir ailenin yeme alışkanlıkları sürüyor. Günlük sofrası pek değişmiş sayılmaz. Bey böyle uzun uzun anlatmayı sever. Konuklar genellikle ilgiyle dinlerler ya da öyle görünürler. Biraz sonra yemeğin ilerlemiş saatlerinde ya çok tutkulu bir tartışmaya başlayacaklar ya da kimse kimseyi dinlemez olacak. Nina canı istediği için değil. Sırf triyakilikten süt kabını duran beyaz sıvıya da bir iki dil attı. Yine yağsız süt. Bir kediyi bile sütten nefret ettirecek bir icat bu. Hadi evdekilerin hepsi zayıflamak için perhiz yapıyorlar. Peki benim ne ihtiyacım var perhize? İncecik, adeleli düzgün bedenini düşünürken gurur ve mutlulukla miyavladı. Yemeğe teşekkür ediyor dedi sahibi. Sen öyle san yine. Yemek üstü şekerlemesini yapmak ve yarı mahmur hayal kurmak üzere minderine uzandı. Konuşmalardan anlaşıldığına göre konuk gece yatıya kalacak. Kirliye uzun bir mektup yazmalı. Gece herkes uyurken bol bol vakit olur. Dışarıda merdivenlerde gürültüler duyuldu. Evin kapısının kapalı olduğunu bildiği halde ürperdi ve yay gibi dikildi. O pis canavarlar geçiyor yine. Belliğinden çıkmayan o korkunç geceden beri miskin ev köpeğiyle yaşlı insan karışımı kokuyu bu ne kadar uzaktan duysa beyninin karıncalandığını, bütün tüylerinin dikildiğini hissediyor, kör ve çılgın bir korku yumağına dönüşüyordu. Hanımının sevgi dolu sesi içini rahatlattı. Korkma pisiciğim. O canavarlar sana bir daha bir şey yapamazlar. Kapılar kapalı. Bizler buradayız. Korkma canım. Ve sonra Nina'nın yüzlerce kere dinlediği ama her defasında da bir korku filmi seyredercesine gelindiği ev sahibinin köpekleri Nina'yı nasıl kaptılar hikayesi. Hanımının o korkunç geceyi, daha doğrusu şafak vaktini tek güzel bir sesle anlatışını dinlerken uyuyakaldı. Düşünde Parsifal'i gördü. Yüzü hüzünlü, hatta umutsuzdu. Parsifal yavaş yavaş Arthur'a dönüştü. Üst üste çekilmiş fotoğraflar gibi birbirlerine karıştılar. Renkleri, benekleri, postları alacalı bulacalı bir yumak oldu. Uzakta parlayan bir billur saraya doğru yuvarlandı. O yıl bahar, bu ilkiye alışılmadık kadar erken ve ılık geldi. Kanal boylarınca uzanan su kamışları, hindibağlar, kedi otları, sarı zerenler, eflatun mor kır laleleri, papatyalar ve yoncu çiçekleri neredeyse kardelenlerle birlikte uyanıp gerindiler. Yaprak ve çiçek filizleri, ufukta kilometrelerce uzanan lale tarlalarının düğün günü için son hazırlıklarını yaptılar. Kendilerine çeki düzen verdiler. Yeşil halının üzerinde bütün güzellikleri ve parlaklıklarıyla açılacakları günü, güneşin hiçbir tomurcunun dayanamayacağı kadar davetkar parlayacağı bahar ayinini gününü sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Güneş çok bekletmedi. Kuzeydoğudan Atlantik'i aşarak gelen tuz yüklü rüzgarın önünden kaçan bulutların arasından gözüktü. Işıktan oklarıyla bulutları iteleyip kakalayıp dağıttı. Toprak, ağaç dallarının uçlarından lalelerin saplarına, su kamışlarından yonca yapraklarına, çimen köklerinden ebe gümeci filizlerine kadar titredi, ürperdi, silkindi. Kızıla çalan kara patileri sabah çimenlerini buğulandıran çiğ damlacıklarına değdiğinde gecenin bütün bedeni heyecanla ürperdi. Patilerinin altındaki toprağın ılıklığını, binbir çeşit otun, çiçeğin güneşe doğru boy atışını, havadaki o güne kadar hiç duymadığı kokuları hissetti. Komik ifadeli yuvarlacık kafasını ilk kez gördüğü güneşe doğru kaldırıp gözlerini yumdu. Şömiyenin, kaloriferin, doğduğu evdeki sobanın ve hanımının yatağının sıcaklığından çok farklı, hayal meyal hatırladığı annesinin yalayışlarını andıran bir sıcaklık duygusu duydu yüzünde.